arkadaşlar, ben Özge Bist. Podcast'ımızın 5. bölümüne hoş geldiniz. Dediğim gibi bu hafta sizlerle 2 bölüm birden paylaşıyorum. Diğer bölümümüz Türkiye'de yaşanmış bir olay ve ilk defa Türkiye'de yaşanmış bir olaydan bahsediyorum. Umarım bunu bitirdikten hemen sonra onu da dinleme fırsatınız olur ve beğenirsiniz diye umuyorum. Gerçekten benim de anlatırken çok heyecanlandığım ve araştırmasını çok dikkatle yaptığım bir program oldu. O yüzden beğenmenizi diliyorum. Bu haftaki olayımıza da çok fazla hemen vakit kaybetmeden başlayalım istiyorum. Çünkü bu olay gerçekten çok çarpıcı. İlk hikayemizdeki Reagan'ın olayı gibi yine her kadının başına gelebilecek bir olay. Ve aslında hayatımıza devam ederken biz kadınların ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini, işte arkamızdan gelene, yanımızdan geçene, belki de sürekli her gün gördüğümüz o tanıdık yüzlere ne kadar çok dikkat etmemizi hatırlatan bir olay. Yani aslında genç ve yalnız yaşayan bir kadınsanız belki bu olaydan bir nebze daha fazla etkilenebilirsiniz. Ama kesinlikle sonuna kadar dinleyin. Çünkü gerçekten bu olayın neresinden, hangi yönünden etkileneceğiniz tamamen size kalmış durumda. Ben bu olayı biraz daha duygusal olgunluğa eriştikten sonra öğrenmiştim. O yüzden etkilenmem kesinlikle iyi yönünden oldu. Yani biz kadınların gerektiğinde gerçekten ne kadar cesur ve ne kadar savaşçı olduğumuzu bana vurguladı. Özellikle kendim için söylüyorum. Dediğim gibi ne kadar sizi uyarsam da hangi yönden etkileneceğiniz tamamen size kalmış durumda. Olay şu ki, Nisan 18, 1995'te genç, güzel ve aynı zamanda da başarılı bir avukat olan Jennifer Morey bir akşam işten çıktıktan sonra arkadaşlarıyla dışarıda yemek yemek için buluşuyor. Yerel bir bara gidiyorlar ve aslında en başında çok da fazla gitmek istemiyor o akşam. Kendini o modda hissetmiyor ama bir şekilde arkadaşları onu ikna ediyor ve gecesi de hiç ummadığı bir biçimde aslında eğlenceli bir şekilde son buluyor. Bu arada yeniden Amerika'dayız, Texas'tayız ve gecenin sonunda arkadaşı Jennifer'ı onun oturduğu apartman kompleksine, siteye bırakıyor arabasıyla. Jennifer'ın bu siteyi seçmesinin sebebi de 95 yılına rağmen, yani o dönemde olan en yüksek güvenlik önlemlerinin uygulandığı bir apartman orası. İşte kapıda 7/24 güvenlik görevlisi var. Yine 95'in koşullarına uygun olan o şifreyle kapı açma yöntemleri var. Ve hatta bazı günlerde de yine özel bir şirket olan Pinkerton'la anlaşmalı olarak çalışıyorlar ve özel eğitilmiş güvenlik görevlileri kapıda bekliyor. Dediğim gibi 95'in koşullarına göre gerçekten yüksek standartta önlemleri olan ve yüksek yaşam kalitesini güvenlik açısından içeren bir apartman. Gece yarısı Jennifer eve geldiğinde yatmak için bütün hazırlıklarını tamamlıyor. İşte yatağa giriyor. Gayet normal, sıradan bir günün ardından. Biraz sosyalleşme, daha sonra da zaten en güvenli hissettiğin ve zaten güvenli de olduğunu bildiğin evindesin. Fakat sabaha karşı Jennifer 4'te birden uyanıyor. Bunun sebebi de öyle duyduğu bir ses ya da bir gök gürültüsü falan değil. Üstünde hissettiği bir ağırlık. Jennifer uyandığında üstünde maskeli bir adam görüyor. Ve aynı zamanda da boynunda bir soğukluk hissediyor. Fakat biliyorsunuz bu tarz uyanmalarda, ani uyanmalarda bir an nerede olduğunuzu kavrayamazsınız. Ya da rüya mı görüp yoksa gerçekten uyandığınızın algısına çok kolay varamazsınız. Jennifer da aynen o şekilde hissediyor. Rüya mı görüyor yoksa gerçek mi bir an anlayamıyor. Fakat her şeyin farkına vardığında da boynundakinin bir bıçak olduğunu ve üstünde duran maskeli kişinin de kendisine tecavüz etmeye hazırlandığını anlıyor. Ve bu noktada Jennifer tüm gücüyle bunun olmaması için savaşmaya başlıyor. Bu noktada Jennifer buna direndikçe adam sürekli onun kollarını ve bedenini bir şekilde sabit tutmaya çalışıp ona sürekli tırnak içinde hareket etmeyi kes Jennifer diye sesleniyor. Yani sürekli ismini kullanıyor. Tabii Jennifer o anda da bir şok geçiriyor. Çünkü bu karşısındaki kişi onun adını biliyorsa onun da bir şekilde onu tanıyor olma ihtimali var. Fakat sadece gözleri gözüken adamı maalesef oradan çıkartamıyor. Sesi de çok fazla tanıdık gelmiyor. Tabii bu sırada Jennifer kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hatta bir noktada adamın elindeki bıçağı bile kavrayabiliyor. Fakat adamın vermiş olduğu tepki sonucunda Jennifer'ın sağ yanağından boğazına kadar uzanan derin bir yara açılmasına sebep oluyor. Ve maalesef adamın ona tecavüz etmesini de engelleyemiyor. Bir süre sonra bütün bu direnmelerinin sonucunda da artık o kan kaybından dolayı ve yaşadığı korkunç sonucun ardından maalesef artık çok fazla da savaşamayacak duruma geliyor. Ve o noktada adam Jennifer'ı saçlarından kavrayıp sürüklemeye başlıyor yatağından ve banyoya kapatıyor ve buradan çıkmamasını söylüyor. Jennifer o noktada içeride ayaklarını karşı duvardan güç alacak şekilde kapıya doğru yaslıyor ve adamın tekrar kapıyı açmasına, yani eğer geri gelirse, engel olmaya çalışıyor. O noktada da zaten banyoda bulduğu ne kadar kirli çamaşır varsa da bir yandan yüzüne bastırarak kan akışını durdurmaya çalışıyor. Ve içeriden adamın adımlarını takip etmeye başlıyor. Ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Ve adamın kapattığı fermuarının sesini, ayak seslerini ve kapanan kapının sesini duyuyor. Fakat içeride beklemeye devam ediyor. Çünkü o sırada adam kapıyı içeriden mi kapattı yoksa dışarıdan mı kapattı, bunun çok da farkına varamıyor. Bir süre orada bekledikten sonra artık bir noktada adamın içeride olmadığını karar verip odadan çıkmaya çalışıyor. Fakat yine elindeki ve her yerdeki kandan dolayı kapının kolunu bir türlü kavrayamıyor. Sürekli tutmaya çalışırken eli kayıyor ve zaten gücü de yok o kolu yeteri kadar bastırabilecek kadar. Tabii bir süre sonra bir şekilde ellerini kurulayıp ya da o durumu aşıp kapının kolunu bastırıp açmayı başarıyor, yani dışarı çıkıyor. Ve karanlık olan evin içinde ışıkları açmaya çalışıyor fakat elektrikler kesik. Evin telefonuna ulaşıyor fakat kablonun kesilmiş olduğunu görüyor. Ve en sonunda bir şekilde çantasında bulunan cep telefonuna ulaşıyor ve 112'yi arıyor. Yani 911'i arıyor. Tabii o noktada sanırım 95 yılında çok fazla telefonlar, cep telefonları yaygın olmadığı için adam bu noktayı atlamış olmalı. Büyük ihtimalle Jennifer'ın bir cep telefonu olduğunu bilmiyordu. Yoksa onu da evin normal sabit telefonu gibi bir şekilde imha ederdi. O gece Jennifer'ın bu 112 aramasına cevap veren operatörün adı Richard Everett. Bu insanların gerçekten ne kadar muhteşem işler yaptığını aslında birçoğumuz günlük yaşantımızın içinde çok da farkına varamıyoruz. Yani çok şükür ki benim hiçbir zaman 112'yi arayıp yardım isteyecek kadar kötü bir olayın içinde bulunmadım. Umarım kimse de hayatı boyunca böyle bir şey yaşamak zorunda kalmaz. Fakat gerçekten kriz yönetmek açısından, üstelik de insanların hayatının dahil olduğu bu krizleri yönetmek ve o anki aciliyetle onların sakinliğini korumasını sağlamak ve bunu çok profesyonelce yapmak gerçekten onlara hayranlık uyandırıyor bir şekilde. Yine tabii bunu sadece yurt dışında çalışanlar için söylemiyorum. Bizim ülkemiz için de, bu işi yapan insanlar için de aynı şey geçerli. Jennifer telefonda Richard'a olan biten her şeyi anlatıyor ve olabildiğince hızlı bir şekilde yardım istiyor. Tabii Richard onun sürekli sakinleşmesini sağlamaya çalışıyor ve tabii kan kaybını önlemek açısından da profesyonelce ona yardım etmeye çalışıyor. Ve işte polislerin yolda olduğunu, ambulansa haber verildiğini, sakin kalırsa eğer her şeyin yoluna gireceğini söylüyor sürekli. Çok kısa bir süre sonra Jennifer'ın kapısı çalıyor ve Jennifer çok mutlu bir şekilde sonunda Richard'a onu kurtarmaya gelen birilerinin olduğunu söylüyor. Fakat bu gelişmede Richard için yolunda gitmeyen bir şeyler var. Kapıyı açmadan önce kesinlikle bu kişinin kimliğini sorgulamasını istiyor Jennifer'dan. Ve kapıdaki ses kendini tanıttığında adının Brian Gibson olduğunu, o gece görevde olan güvenlik görevlisi olduğunu ve birkaç dakika önce Jennifer'ın balkonundan kaçan birisini gördüğünü ve bu kişinin kendisine saldırdığını anlatmaya başlıyor. Ve Jennifer'ın iyi olup olmadığını kontrol etmeye geldiğini söylüyor. Fakat Richard kesinlikle kapıyı Jennifer'ın bu kişiyi açmasına izin vermiyor. Bir yandan Richard'la konuşurken bir yandan da Brian'a cevap vermeye çalışıyor bu arada Jennifer. Brian çok da fazla aslında gitmek istemiyor. Gerçekten çok ısrarcı Jennifer'ın kapıyı açıp ona yardım etmesi için. Yani Richard neden böyle bir tepki veriyor, neden o kişiye o anda güvenemiyor? Çok da anlamlı bir şey değil aslında. Bir yandan da Jennifer'ın da kafasının karışmasına sebep oluyor. Çünkü bu kişi neden ona yardıma gelen başka birinin güvenilirliğini sorgulasın diye düşünmeye başlıyor. Gerçekten çok anlamsız aslında ilk bakıldığında. gün bunların sebebini de Jennifer'a o sırada apartmanın özel güvenlik elemanlarına henüz bir haberin gitmediğini söyleyerek onu ikna etmeye çalışıyor. Fakat tabii tam olarak bu güvenlik görevlisinin o saldırganla karşılaştığı bilgisi kendisinde mevcut değil. Yani bu noktayı kaçırmış olmalı o sırada. Tabii bu 112 aramasında bir resmiyet olduğu için Jennifer telefondaki kişiye kapıdakinden daha fazla güveniyor. Bu arada Brian sürekli kapıyı çalmaya devam ediyor. Jennifer'ı ikna etmeye çalışıyor. İşte orada olduğunun sadece yardım amaçlı olduğunu, işte isterse güvenlik rozetine bakabileceğini, kendini tanıtabileceğini, gerçekten söylediği kişi olduğunu ispatlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Fakat Jennifer sürekli Richard'ın da verdiği taktikle ve sözlerle beraber sürekli iyi olduğunu, polislerin yolda ve onu kurtarmaya geldiklerini tekrarlıyor. Ve Brian da sürekli işte evet biliyorum aradığını, öyle olduğunu biliyorum, polislerin sesini duyabiliyorum uzaktan, ambulansın da sesini duyuyorum, sen kapıyı aç ki onlar gelmeden sana herhangi bir zarar gelmesin, seni kurtarabileyim diye sürekli bir ısrar halinde. Jennifer'ın bu noktada gerçekten kafası çok karışmış olmalı. Çünkü telefonda ona yardıma gelen birini reddeden birisi var ve kapıda sürekli ona yardım etmek için yalvaran birisi var. Gerçekten o anda artık hangi tarafı dinleyeceğini çok da fazla algılayamıyor. Çünkü bir yandan da kan kaybı da var. Olayın şoku da zaten çok fazla. O yüzden kafası çok karışmış bir durumda. Bilincini açık tutmaya çalışıyor. Çünkü artık giderek fenalaşıyor. Ve Richard'ı bu sefer ikna etmeye çalışıyor. Yani durumunun çok kötü olduğunu, bu yardıma ihtiyacı olduğunu ve bu kişiyi içeri alıp bir şekilde kurtulması gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Tüm bu karışıklık devam ederken kapıdaki Brian güvenlik görevlisi artık iyice agresifleşmeye başlıyor. Yani Jennifer'ın kapıyı açması için kapıyı yumruklamaya başlıyor, tekmelemeye başlıyor ve gerçekten onun kapıyı açması için bütün elindeki gücünü kullanıyor. Şu noktada şöyle bir şey merak ettim. Eğer siz Jennifer'ın yerinde olsaydınız, kapıda size yalvaran kişiyi içeri mi alırdınız yoksa telefonda konuştuğunuz operatörün tavsiyelerini mi dinlerdiniz? Gerçekten merak ettim bunu. Instagram'da Jennifer'la ilgili fotoğrafları paylaştığımda lütfen yorum olarak atın. Kendim için düşünürsem eğer ben büyük ihtimalle kapıda yalvaran kişiyi içeri alırdım diye düşünüyorum. Maalesef o andaki çaresizlik sanırım benim karar mekanizmamı etkilerdi. O panik anı ve gelebilecek herhangi bir yardıma çok sorgulamadan atlardım diye düşünüyorum. Ama sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen paylaşın Instagram'da. Ve en sonunda polis ve ambulans sirenleri Jennifer'ın evinin içinden de duyulmaya başlıyor. Yani çok şükür ki artık kurtarılması gerçekten çok yakın. Ve Brian'ın bu kadar sert yumrukları kapıya ve bu kadar bağırışları bir anda kesiliyor. Ve Jennifer bu noktada da korkmaya başlıyor. Çünkü her şey bir anda çok sessizleşti. Brian polisleri dışarıda karşılıyor ve onlara o daire kapısını göstermek için yol veriyor. Yani yön gösteriyor. Bu arada kendisi de tamamen dağılmış halde. Bu polislerin fark ettiği ilk şey. Sağ elinde bir kanaması var. Yüzünde ve üniformasının üstünde kanlar var. Ve polislere olayı kendi açısından anlatmaya başlıyor. İşte güvenlik için o sırada bölgede dolaştığını ve bir adamın ikinci katın balkonundan atlamak üzereyken onun peşinden koşmaya çalıştığını ve bir noktada yakaladığını ve kavga ettiklerini, boğuştuklarını ve daha sonra da evin yan tarafında olan çalılık alana, o arka tarafa doğru koşmaya başladığını söylüyor ve polislere adamın gittiği yönü tarif ediyor. Polisler Brian'ın detaylı ifadesini almak için öncelikle bir kenarda bekletmeye başlıyorlar ve onun söylediği yöne doğru, o adamın kaçtığı yöne doğru bir araştırma yapmaya başlıyorlar. Bu arada da sabah 6 olmak üzere, artık hava aydınlanıyor yavaş yavaş ve o ağaçlık bölgeye doğru yaptıkları iz sürmede bu kaçan kişiye dair hiçbir ize rastlayamıyorlar. İşte adam ne bir çalılık kırmış, ne bir kan damlası var, ne bir ayak izi var. Hiçbir şekilde o yöne doğru giden birini gösteren bir ize rastlayamıyor polisler. Ve artık Brian bir noktada biraz daha şüpheli duruma geliyor ve onun sorgulanması için polis karakoluna götürülmesine karar veriliyor. Tabii bu arada Jennifer'ı merak ediyorsunuz. Jennifer'a çoktan ilk yardım ekipleri evde ilk yardımda bulunmuşlar ve zaten o hastaneye doğru yol almakta o sırada. Yani bu haftaki olayımız öyle bir cinayetle bir ölümle son bulmuyor. Çünkü bu konu aslında Amerika'da çok popüler bir şov olan I Survived'dan bir konu. Gerçekten o şovun içindeki en çarpıcı bölümlerden bir tanesi, en etkileyici bölümlerden bir tanesi. Tabii polisler bu arada Jennifer'ın dairesinde de araştırmaya başlıyorlar ve her yerde kan olduğunu görüyorlar. Çok dehşete düşüren, birçok boğuşma ve kurtulmak için bir savaşın verildiği belli olan bir olay yeri var karşılarında. Ve bununla beraber birkaç enteresan eşya da buluyorlar. Polis bu kadar kanın olduğu bu olay yerinde bir erkek iş çamaşırı buluyor ve bir şapka buluyor ve bu şapkanın üzerinde Pinkerton adlı bir şirketin logosu var. Ve ayrıca Jennifer'ın boğazının kesilmesine sebep olan o bıçağı da buluyorlar. Tüm bunları kanı torbalarına topluyorlar ve tabii ki de ilk konuşacakları isim olan Brian'a yönelip polis karakolunda onun sorgusuna başlıyorlar. Ve ilk olarak aslında Brian'dan tişörtünü çıkarmasını istiyor polisler hiçbir şekilde bir konuşmaya başlamadan önce ve bu Brian'ı gerçekten çok fazla şaşırtıyor. Zaten asıl saldırıya uğrayanlardan birinin de kendisini olduğunu iddia ediyor ve neden böyle bir istekte bulunduklarını anlamadığını söylüyor. Fakat yani yapmak zorunda zaten bundan kaçışı yok. Tişörtünü çıkardığında da aslında polisin karşısında bir nevi onların bulduğu bütün kanıtları destekleyen bir manzarayla karşılaşıyorlar. Brian'ın gövdesinde çok açık bir biçimde yeni olduğu belli olan tırnak izleri var ve herhangi bir iş çamaşırı giymediğini fark ediyorlar. Ayrıca kasık bölgesini de tıraşlamış Brian hiçbir şekilde kıl tüy yok. Yani herhangi bir DNA bırakmak istememiş aslında arkasında. Ve güvenlik görevlerinin o taktığı kendi üniformasında olan şirketin şapkası da yok kafasında. Tabii daha sonra anlaşılıyor ki Brian'ın bu kadar sıklıkla kapıyı çalması, içeri girmek istemesi ve yine kapıyı çalarken Jennifer'ın adını kullanması bunların tek sebebi tekrardan içeri gidip o bıraktığı, unuttuğu eşyaları almak istemesi. Zaten polis eğer Brian'ın bir şekilde tekrar içeri girmeye başarabilseydi büyük ihtimalle Jennifer'ı öldüreceğini de kesin gözle bakıyorlar. Sanırım o sırada aslında Brian'ın hedefi Jennifer'ı öldürmek ya da yaralamak değil. Fakat Jennifer'ın bu kadar çok hayatı için savaşması ve o esnada o şekilde yaralanması onu çok fazla telaşa kaptırıyor. Yani kasık bölgesini tıraşlayacak kadar dikkatli olmaya çalışan bir adamın bütün eşyalarını evin içinde bırakması gerçekten zaten çok anlamsız, çok akla mantığa yatkın gelmiyor. Brian içeriye nasıl girdi derseniz ve hatta neden aynı yöntemi kullanarak ikinci seferde içeriye girmediğini sorguluyorsanız eğer, biliyorsunuz bu master anahtarlar oluyor. Her kapıyı açan ve işte görevde olan kişilere bunlar veriliyor herhangi bir aciliyet durumlarına karşı. Brian'da da bu tarz bir anahtar var ve zaten birçok eşyasını bıraktığı gibi o anahtarı da orada bırakmış dışarıya çıkarken. O yüzden tekrardan içeriye geri gidememiş. Yani sonuçta bu insanlar bu işlere girmeden önce belirli aşamalardan geçmeleri gerekiyor aslında. İşte sabıka kayıtları olsun, eğitimleri olsun. Büyük ihtimalle Brian'ın ilk suçu olduğu düşünülüyor. O yüzden hiçbir şekilde bir radara yakalanmamış bu açıdan. Fakat daha sonra anlaşılıyor ki aslında bu şirket öyle işini gerçekten gerektiği gibi yapan bir şirket değil. Daha sonralarda çünkü Jennifer şirkete karşı bir dava açıyor ve Brian hakkında onun saldırısından önce de bazı şikayetler olduğunu öğreniyor. Ve hatta sonra yaşanan gelişmelerde de Brian'ın tek sorunlu güvenlik görevlisi olmadığı anlaşılıyor. 91'den 95 yıllarına kadar bu şirketin 130 çalışanı hakkında çeşitli suçlarla şikayetler olmuş ve zaten sabıkaları olan insanlar olduğu ortaya çıkıyor. Tabii yargılama sürecinin arkasından Brian tutuklanıyor ve 20 yıl, evet sadece 20 yıl adam öldürmeye teşebbüsten ve tecavüzden ceza alıyor. Yani şu anda da biliyorsunuz olay 95 yılında oldu. Çoktan 20 yıl geçti üzerinden. Brian zaten 20 yıldan bile önce şartlı tahliye kurallarıyla beraber dışarı çıkıyor ve şu an hala Texas'ta yaşıyor. Maalesef bu tarz erken salınmalar ve gerek indirimler sadece bizim ülkemizde olmuyor. Bütün ülkelerin yargı sistemlerinde olan bazı sıkıntılar var bu açıdan. Zaten 20 yıl olayın vahametini anlatmaya bile yetecek bir düzeyde değil aslında. Adam bir kere işini suistimal ediyor öncelikle. Yani güvenlik görevlisi de bir nevi polislerin verdiği o güveni veriyor insanlara. İşte gerek üniformalarından gerek isimlerinden. Son olarak da bahsetmemiz gereken bir kişi var biliyorsunuz. Evet, Brian hapse girdi. Jennifer kurtuldu ve olayın asıl kahramanını kesinlikle unutamayız. Onun hakkında da birkaç bir şey söylemek istiyorum. 112'deki operatör Richard Everett. Ona ne oldu derseniz eğer, kendisi Jennifer'la yüz yüze tanışıyorlar Jennifer iyileştikten sonra. Şu an gerçekten hatta yakın arkadaşlar. Hatta Richard Jennifer'ın düğününe bile katılmış. Ve o I Survived izlerseniz eğer, o şovda Jennifer kendi hikayesini kendisi anlatıyor bu arada. Ve Richard hakkında söylediği o bütün sözleri duymanız gerek. Gerçekten ölüme bu kadar yakın olduğunuz bir anda kulağınızdaki sesin sizi kurtarmak için her şeyi yaptığını hissetmeniz sanırım aranızda özel bir bağ oluşturuyor galiba. Tabii aslında ben son olarak Jennifer hakkında da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bu yaşadığı olay ne kadar yakıcı olsa da daha sonra bir toparlanma süreci atlatıyor ve Jennifer bunu gerçekten çok da ilham verici bir şekilde yapıyor. Tabii terapilerden geçmesi gerekiyor bir süre ve daha sonra travma sonrası destek merkezlerinde çalışmaya başlıyor. Bunun üzerine eğitimler alıyor ve okullarda destek konuşmaları yapmaya başlıyor. İnsanlara bu tarz panik anlarında nasıl sakin olmaları gerektiğini, kontrolü nasıl asla elden bırakmamaları gerektiğini anlatan cesaret eğitimleri vermeye başlıyor. Çünkü zaten karşınızda bu denli bir badire atlatmış olan ve bunu ilk ağızdan anlatan bir kadın var. Gerçekten etkilenmemek ve ondan ilham almamak mümkün değil yani. O yüzden başta söylediklerime geri dönersek aslında bu olaydan nasıl etkileneceğiniz tamamen sizin elinizde, sizin karar verebileceğiniz bir şey. Ben bu olayı dinlediğimde ilk hissettiğim tek şey güçtü. Ve en başından beri onun vermiş olduğu mücadele, sürekli savaşması ve sonrasında gereken desteği alıp kendini iyileştirmesi ve bunu sadece kendine tutmaması, bu yaşadık olayı birçok kadınla paylaşıp onları da güçlü hissettirmeye çalışması bence gerçekten çok ilham verici. Jennifer hayatının geri kalanını bu olayın şekillendirmesine izin vermemiş ve bence bütün dünyadaki kadınlar da bu güce sahip insanlar. Tekrar ayağa kalkmak çok kolay olmayabilir, evet, yani bunu bu tarz bir olay yaşamayan insan kolay kolay anlayamayabilir. Tabii bazılarımız bunu tek başına başarabilir. Bazılarımız yanında desteğe ihtiyaç duyabilir. O yüzden bu da oldukça normal. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aranızda böylesi kötü bir olay atlatmış olan kişiler varsa da bence bilmelisiniz ki kesinlikle yalnız değilsiniz. Gereken desteği aldığınızda hayatınız çok daha kolaylaşır umarım. Ve kesinlikle siz de Jennifer gibi hayatınızı bu tarz kötü olayların her ne olursa olsun şekillendirmesine izin vermezsiniz diye umuyorum. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.